Ayrım 8.
Bütün bu imalathaneler yalnızca ya da esas olarak devlete çalışıyorlardı. Ve darphane ya da serasker dairesi gibi devlet organlarınca denetleniyorlardı. Bu fabrikalardaki işçiler orduya dahil sayılıyorlardı. Bunların en bilinen örneği Feshane'ydi. Fes, Yeniçeri Ocağı 1826'da yıkıldıktan sonra yeni orduda ve devlet memuriyetinde resmi başlık olarak seçilmişti. Bir zaman Fes, Tunus'tan satın alınıyordu. Ancak 1835'te Tunuslu bazı sanatkarlar İstanbul'a getirildi. 1839'da 2. Mahmut'un ölümünden sonra Feshane genişletildi ve Haliç'in yukarısındaki bir sarayın bir bölümüne taşındı. Bu kez kumaş da üretmeye başladı. Ancak hala hayvan gücüne dayanıyordu. 1840'ların ortalarında buhar makineleri getirildi. 1840 ve 1850'lerde aynı türden birkaç fabrika daha açılmıştı. Ama bunlar ticaret yapmaktan çok ordunun gereksinimlerini karşılıyorlardı. 5. Tanzimat Dönemi 1839-1871. Sultan II. Mahmut, Osmanlıların Nizip'te Mısırlılara yenildiği haberi İstanbul'a ulaşmadan önce 30 Haziran 1839'da veremden öldü. Yerine 1839'dan 1861'e kadar saltanat sürecek olan büyük oğlu Abdülmecit geçti. Mahmut'un ölümü 1807'de 3. Selim'in ölümünde olduğu gibi bir irtica döneminin başlangıcı olmamıştı. Merkezileşmeye ve modernleşmeye yönelik ıslahatlar aslında bir kuşak daha aynı şekilde sürdü. Gerçekten de 1839'dan 1876'ya kadar olan dönem Türk tarih yazıcılığında her şeyden önce Tanzimat dönemi diye bilinir. Tanzimat-ı Hayriye terimi ilk kez 1838'de Meclis-i Valayı Ahkam-ı Adliye'nin kurulmasına ilişkin fermanda kullanılmıştı. Ki bu, 2. Mahmut'un dönemiyle haleflerinin dönemi arasındaki devamlılığı göstermektedir. Aradaki başlıca farklılık ise iktidar merkezinin artık saraydan babaliye, bürokrasiye geçmiş olmasıydı. İmparatorluğu yönetecek güçlü ve modern bir örgüt yaratmak için 2. Mahmut, geleneksel kalemiyenin modern bir bürokrasiyi andırır bir şekle dönüşümünü başlatmış ve bürokrasi örgütünü o derece güçlendirmişti ki daha zayıf olan halefleri epey zaman onu denetlemekten yoksun kaldılar. Gülhane Hattı. Mahmut'un haleflerinin zamanında İstanbul'da politik oluşturma sürecinde yabancıların, özellikle de İngilizlerin nüfuzu çok fazla artmıştı. İngiltere 2. Mısır bunalımından itibaren bir kuşak boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun bekasını Londra'da sezilen Rus yayılmacılığı tehlikesine karşı bir kalkan olarak destekledi. Ruslardan nefret eden İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Stratford Canning, 1852'den itibaren Lord Stratford de Redcliffe, bu İngiliz desteğinde çok önemli bir rol oynamıştı. Canning, 1841'den 1858'e dek büyükelçilik yapmış ve önde gelen birçok Osmanlı reformcusuyla yakın ilişkileri olmuştu. Tanzimatın başlangıcı, 2. Mısır bunalımını çözme girişimleriyle aynı zamana denk gelmişti. Osmanlıların durumunun çok kötüleştiği bir sırada, 3 Kasım 1839'da önde gelen reformcu ve hariciye nazırı Reşit Paşa tarafından yazılan ama yeni padişah adına ilan edilen bir hattı Hümayun, saray kapılarının dışında, Gülhane Meydanı'nda, bu nedenle de adı Gülhane Hattı Şerifidir, Osmanlı devlet ileri gelenleri ve yabancı diplomatlardan oluşan bir topluluğa okundu. Osmanlı hükümetinin amacını ifade etmekte olan bu Hattu Hümayun, gerçekte 4 temel reformu vaat etmekteydi. Padişahın tebaasının can, namus ve malının güvence altına alınması. İltizam sisteminin yerini alacak muntazam bir vergilendirme sistemi. zorunlu askerlik sistemi, hangi dinden olursa olsun bütün teba için yasa önünde eşitlik. Bu husus belgede biraz muğlak şekilde ifade edilmişti. İlan edildiğinden beri bu hattı Hümayun'un niteliğine ve bilhassa da içtenliğine ve ona dayalı tanzimat politikalarına dair çok şiddetli tartışmalar olmuştur. Hattı Hümayun'un o sırada ilan edilmiş olmasının, imparatorluğun Mehmet Ali ile olan mücadelesinde Avrupa güçlerinin, özellikle de İngiltere'nin desteğini kazanmayı amaçlamış diplomatik bir hamle olduğu kuşkusuz doğrudur. Ama metnin Reşit Paşa önderliğindeki reform yanlılarının içten kaygılarını yansıttığı da aynı ölçüde doğrudur. Vaat edilen reformlar 2. Mahmut'un politikalarının açıkça bir devamıydı. Tebaanın canını, namusunu ve malını güvence altına alma isteği, Avrupa'da bulunmuş ve Avrupa dillerini bilen Osmanlı devlet adamları tarafından öğrenilen klasik liberal düşünceyi tekrarlamanın yanı sıra, Osmanlı bürokratlarının padişahın kulları olarak tehlikeye açık olan konumlarından kurtulma arzularını da yansıtmaktaydı. Kuşkusuz vergilendirme ve zorunlu askerlik konuları 2. Mahmut için en acil olan iki konuydu. Osmanlı Hristiyanlarına eşit haklar vaadi kısmen yabancıları etkilemek için yapılmıştı. Öte yandan şurası da açık ki Reşit Paşa ve bazı çalışma arkadaşları bu vaadin Hristiyan cemaatlerin arasındaki milliyetçilik ve ayrılıkçılığın büyümesini durduracağına ve yabancıların özellikle de Rusların müdahale bahanelerini bertaraf edeceğine inanıyor ya da en azından umut ediyorlardı. Gülhane Fermanı'nın yabancı güçlerin imparatorluğu kurtarma kararına nedenli katkıda bulunmuş olduğunu söylemek güçse de kısa vadede kesinlikle maksada hizmet etmişti. Mısır bunalımına bir çözüm. Nizip yenilgisi imparatorluğu hemen hemen savunmasız bırakmıştı ve yabancı güçler müdahale etmemiş olsaydı Mehmet Ali'nin Mısır, Suriye ve Adana'yı babadan oğula geçecek şekilde elinde bulundurma isteklerine boyun eğmek zorunda kalacaktı. İngiltere çabuk tepki göstererek donanmasına Mısır ve Suriye arasındaki ulaşımı kesme emrini verdi. Ve beş büyük güç arasındaki temaslar Rusya, Avusturya, Prusya, Fransa ve İngiltere başlattı. Diplomatik müzakereler bir yıldan fazla sürdü. Mısırlıların Suriye'yi tahliyesi için Rusya ve İngiltere birlikte baskı yaparken Fransa ise gittikçe daha çok Mehmet Ali'den yana çıkıyordu. Sonunda diğer güçler Fransa'nın işbirliğini sağlamaktan umudu kesti ve 15 Temmuz 1840'ta Rusya, Prusya, Avusturya ve İngiltere Babı Ali ile padişaha silahlı destek öngören bir antlaşma imzaladı. 1840 sonlarında İngiliz donanması Beyrut'taki ve civarındaki Mısır mevzilerini topa tutup karaya asker çıkararak İbrahim Paşa'yı Suriye'den geri çekilmeye zorladı. Diplomatik pazarlık uzunca bir süre devam etti ama esas itibariyle mesele artık halledilmiş bulunuyordu. Haziran 1841'de Mehmet Ali Mısır valiliğinin babadan oğula geçmesi karşılığında Suriye'den vazgeçti. Mısır, 1914'e kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun sadece ismen bir parçası olarak kalacaktı. İç huzursuzluk ve uluslararası siyaset. İkinci Mısır bunalımının sona ermesiyle Orta Doğu'daki gerilim gözle görülür şekilde azalmaya başladı. Farklı milliyetler ve cemaatler arasında artan ve merkezi hükümetin bir türlü halledemediği ve denetleyemediği gerginliğin sebep olduğu temel sorunlar ortadan kalkmamıştı. Ama bu sorunlar 15 yıl süreyle Avrupa'nın büyük güçlerinin büyük çaptaki bir müdahalesine de yol açmadı. O yılların cemaatler arası en şiddetli çatışması Lübnan'da oldu. Bölgenin en güçlü kişisi Hristiyanlığı seçmiş bir dürzi olup Şüf dağlarındaki üstünden Lübnan'ı 50 yıldır yönetmekte olan Emir II. Beşir idi. Geleceğini tamamen Mısırlı işgal güçlerine bağlamıştı. Ama bu güçler Suriye'yi terk etmek zorunda kalınca kendi konumu sallantıda kalmış ve Dürzi kabile liderleri arasındaki düşmanları onu yerinden etmişti. Onun 1843'teki ölümünden sonra Osmanlı hükümeti kanton sistemini getirdi. Buna göre Lübnan'ın Beyrut-Şam ana yolunun kuzeyinde kalan kısmı bir Hristiyan kaymakam tarafından, yolun güneyinde kalan bölge ise bir Dürzi kaymakam tarafından yönetilecekti. Her ikisi de ikametgahı şimdi Beyrut'a taşınmış olan Sayda valisinin yetkisine tabiydiler. Bu bölünme güneydeki ve kuzeydeki nüfusun karma niteliğini göz önüne almadığı için çok geçmeden gerginlikler ortaya çıktı. Ve 1845'te Dürzilerin çok sayıda Maruni Hristiyan köyünü yakıp yıkmasıyla da büyük çapta bir savaş patlak verdi. Osmanlılar büyük güçlerin baskısıyla ki bunlardan Fransızlar Lübnan'ın Maruni Hristiyanları üzerinde bunlar Uniyat idiler, yani papayı tanıyor ve bu nedenle de resmen Katolik addediliyorlardı. İngilizler Dürziler üzerinde ve Ruslar Ortodoks Hristiyanlar üzerinde fiilen hamilik tesis etmişlerdi. Dürzi liderleri sert şekilde cezalandırdı ve her iki kantondaki cemaatleri temsil eden danışma meclisleri oluşturdu. Büyük güçler bu kez doğrudan müdahaleden uzak durmuşlardı. Kırım Savaşı. Bu yılların uluslararası bir büyük çatışmasının, Kırım Savaşı'nın 1853-1856 görünürdeki sebebi, Filistin'deki kutsal yerleri, özellikle de Beytüllah'daki Kamame Kilisesi'ni, Katolik Kilisesi'nin mi yoksa Ortodoks Kilisesi'nin mi denetleyeceği üzerine olan çekişmeydi. Fransa Katolikler adına aracılıkta bulunuyor, Ruslar ise Ortodoksların haklarının savunuculuğunu yapıyordu. Katolik Kilisesi'ne 1740'ta üstünlük tanınmıştı. Ancak kutsal toprakları Katoliklerden daha fazla sayıda Ortodoks hacının ziyaret ediyor olması, zamanla Ortodoks Kilisesi'nin konumunu güçlendirmişti. Avusturya'nın desteğini alan Fransa Katoliklerin üstünlüğünün yeniden onaylanmasını, Rusya ise statükonun yürürlükte kalmasını istiyordu. Şaşkınlıktan ne yapacağını bilemeyen Baba Ali ise herkesi aynı anda hoşnut etmeye çalışıyordu. Fransa ve Rusya'nın bu saldırgan tavrının ardındaki asıl nedenler hemen tamamıyla ülke içi nedenlerdi. Gerek Fransa'da yeni kurulmuş olan ve Napolyon Bonaparte'ın daha sonra İmparator 3. Napolyon olacaktı, başında olduğu 2. Cumhuriyet ve gerekse Rus çarı dinsel duygulara seslenerek halklarının desteğini kazanmaya çalışıyorlardı. Rusya'nın İstanbul'a gönderdiği elçi 5 Mayıs 1853'te sadece Ortodoks Kilisesi'nin himaye hakkı istemekle kalmayıp, bu imtiyaz 1774'te verilmişti, İmparatorluğun Ortodoks ahalisini de, yani imparatorluk ahalisinin 1/3'ünden fazlasını da himaye hakkı isteyince tehlikeli bir tırmanma başladı. Fransız ve İngiliz elçilerince desteklenen Baba Ali bunu kabul etmeyi reddetti. Rusya, Baba Ali isteklerini kabul etmediği takdirde Eflak ve Boğdan'ı işgal edeceğini bildirdi ve Temmuz'da Rus birlikleri bu prensliklere girdi. Fransa, İngiltere, Avusturya ve Prusya'nın son andaki arabuluculuk girişiminden bir şey çıkmadı. Osmanlılar bu bölgelerin boşaltılmasını istedi ve boşaltma olmayınca da Rusya'ya Ekim'de savaş ilan etti. Şiddetli Rus aleyhtarı olan kamuoyunun ve Fransız hükümetinin baskısı altındaki İngiliz hükümeti savaşa karar verdi. Ve 28 Mart 1854'te resmen savaş ilan etti. Büyük güçlerden hiçbiri bu savaşı istememişti. Ne var ki hepsi de kendilerini ciddi bir itibar kaybına uğramaksızın terk edemeyecekleri bir köşeye sıkıştırmış bulunuyordu. Bu çatışmada Avusturya'nın başından beri çelişik olan tavrı giderek artan şekilde Rus aleyhtarlığına dönüşmüştü. O derece ki Avusturya'nın saldırması olasılığı Rusları Temmuz ayında prensliklerden geri çekilmeye mecbur etmişti. Bu yüzden Balkanlarda savaşacakları düşüncesiyle Yakın Doğu'ya gönderilmiş olan Fransız-İngiliz güçleri hedefsiz kaldı ve Balkanlara gideceklerine Kırım'a çıktılar. Bundan sonrası Kırım Savaşı'ydı. Savaş kimseye fazla itibar ya da kazanç getirmemişti. Müttefiklerin tek büyük başarısı Rusya'nın müstahkem mevkisi olan Sivastopol'un ele geçirilmesiydi. Ama bunun 1854-1855 kışında bu tarihte Florence Nightingale İngiliz ordusunun İstanbul'da Üsküdar'ın dış mahallesindeki Selimiye kışlasında kurmuş olduğu hastaneyi yeniden düzenlemişti. Istırapla ve zayiatla ödenen bedeli yüksek olmuştu. Bu nedenle 1855'te savaşan bütün devletler görüşmeye hazırdı. Şubat-Mart 1856'da Paris'te bir barış konferansı toplandı ve Fransa, İngiltere ve Avusturya'nın temel isteklerini içeren bir antlaşma ile sonuçlandı. Bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu'nu savunmak için yapılmış olmasına rağmen kendisine barış koşulları için danışılmadı ve o da koşulları olduğu gibi kabul etmek zorunda kaldı. Barış antlaşmasının en önemli maddeleri şunlardı. Karadeniz'in Türkiye'deki yakası dahil askeri güç ve teçhizattan arındırılması, Rusya'nın Eflak ve Boğdan'daki nüfuzuna son verilmesi, Avrupa'nın bütün büyük güçlerince Osmanlı İmparatorluğu'nun bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün güvence altına alınması, barış konferansına denk gelmesi ve Osmanlı'nın itibarını artırması amacıyla 1839'da verilmiş olan vaatlere daha da eklemelerde bulunan ve büyük ölçüde İstanbul'daki Fransız ve İngiliz büyükelçileri tarafından yazdırılmış olan yeni bir ıslahat fermanı ilan edildi ve Avrupalı güçlerce resmen dikkate alındı. Kırım Savaşı'nın imparatorluğun reformları ve maliyesi bakımından kapsamlı sonuçları olacaktı. Ama bunlara daha sonra geleceğiz. Şimdilik imparatorluğun toprak bütünlüğü gerçekten muhafaza edilmişti ve varlığı ancak 20 yıl kadar sonra yeniden tehdit edilecekti. Doğu sorununun tekrarı. Bu arada Doğu sorununun bilinen siyaset ve diplomasi kalıbı yeniden ortaya çıkmıştı. Sırp, Yunan ve Lübnan bunalımlarında görüldüğü gibi bu kalıp esas itibarıyla hep aynıydı. İmparatorlukta çoğu Hristiyan olan cemaatlerin hoşnutsuzluğu, kısmen kötü yönetimin, kısmen de o sırada yayılmakta olan çeşitli milliyetçilik hareketlerinin yol açtığı bölgesel ayaklanmalar halinde patlak veriyordu. Sonra büyük güçlerden biri yerel Hristiyanların konumunu savunmak için diplomatik ya da askeri yoldan araya giriyor ve bu da güçler arasında hüküm süren genel rekabet koşullarında öteki büyük güçlerin 19. yüzyıl diplomatları arasında gözde bir kavram olan güç dengesini yeniden kurmak için müdahalede bulunmalarına yol açıyordu. Sonuç çok kere Osmanlı merkez yönetiminin hakimiyet kaybı oluyordu. Lübnan'da Maruni Hristiyanlar ile Düziler arasındaki sorunlar 1860'ta gene bir iç savaşa dönüştüğünde de olan buydu. Papazları tarafından desteklenen Maruni köylüleri, Maruni ve Dürzi toprak sahiplerine karşı ayaklanmış, sonra da Dürzi savaşçılar müdahale edip binlerce Maruni köylüsünü öldürmüştü. Hemen ardından aynı yılın Temmuz ayında Müslümanlardan oluşan ve Dürzilerin tahrik ettiği bir güruh Şam'da 5000'den fazla yerel Hristiyanı öldürdü. Bu olay Fransa'nın ön ayak olmasıyla büyük güçlerin müdahalesine yol açtı. Yarısını Fransa'nın temin ettiği bir sefer kuvveti, Osmanlıların önce davranıp çok sert bastırma tedbirleri alarak bu sefer gücünün gönderilmesini engelleme çabalarına rağmen Beyrut'a çıktı. Fransa'nın Suriye'deki bütün yönetimi yeniden düzenleme çabasına Babali İngiliz desteği sayesinde engel oldu. Sonunda Lübnan'ın sahil ve dağlarında büyük ölçüde Hristiyanlara ait olan bölgeler bir Hristiyan mutasarrıfa bağlı özel bir vilayet haline geldi. Mutasarrıf büyük güçlerin onayıyla atanmak zorundaydı. Girit'te 1866'da bir isyan çıktığında da bu kalıp tekrarlanmıştı. Osmanlı'nın adadaki kötü yönetimine karşı protestolar, Yunanistan'la birleşmeyi amaçlayan milliyetçi bir harekete dönüşmüştü. Bu çatışma hem adadaki mücadeleye katılmak için gönüllülerin alenen toplandığı Yunanistan'daki kamuoyunu, hem de Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Müslümanları, Girit'te önemli bir Müslüman azınlık vardı, ayağa kaldırmış ve 1867'de her iki ülke savaşın eşiğine gelmişti. Padişahın Rum Ortodoks tebaasına karşı yaygın bir dayanışma duygusunun olduğu Rusya, Avrupa'nın isyancılar lehine müdahale etmesi ve Girit'in Yunanistan'a verilmesinde ısrar etmiş ama duydukları tereddüt öteki güçleri doğrudan eyleme geçmekten alıkoymuştu. Avrupalı güçlerin müşterek baskısı Babali'yi isyancılar için bir genel af ve Girit eyalet idaresinde Hristiyanlara daha fazla nüfus sağlayan reformlar yapmaya zorlamıştı. Ama yabancıların müdahalesi daha ileriye gitmemiş ve 1868 yılı sonunda isyan sona ermişti. Bu arada Balkanlarda Rusya'nın etkili İstanbul Büyükelçisi Ignatiev'in de ateşli destekçisi olduğu Rusya'daki Panislav hareketinin yükselişinden ve bunun yerel merkezi olan Sırbistan'dan cesaret alan milliyetçi coşku da yayılmaktaydı. Birbirine komşu Bosna ve Hersek'teki Hristiyan köylüler arasında yerel Müslüman toprak sahiplerine karşı ayaklanmalar baş gösterince, Sırplar ve Karadağlıların tahriki ile bu ayaklanmalar milliyetçi hareketlere dönüşmüştü. Bu olaylar 1853, 1860, 1862 ve 1875 yıllarında tekrarlandı. 1860'da Karadağlılar, Bosna Hersek'teki bir isyanı etkin şekilde desteklediler. Bosna'daki Osmanlı valisi isyanı bastırıp Karadağ'ı işgal ettiğinde büyük güçler bu küçük dağ prensliğinin özel statüsünü korumak için müdahalede bulundular. 1875'te çıkan isyan ise Avrupa'daki Osmanlı varlığını hemen hemen sona erdiren olaylar dizisinin başlamasına sebep oldu. Tanzimat. Tanzimat döneminde 1839-1871 ilan edilen idari ve adli reformların özellikle de imparatorluktaki Hristiyan azınlıklarının konumuna ilişkin reformların ardındaki en önemli dürtülerden biri şüphesiz ki daimi dış baskıydı. Avrupalı güçler klasik Osmanlı yapısı içerisinde ikinci sınıf tebaa olan bu cemaatlerin konumunun iyileşmesi için baskıda bulunuyorlardı. Ağır ağır ama emin bir ilerleyişle bu cemaatler Müslüman çoğunlukla en azından kağıt üzerinde eşitlik elde ettiler. Ama bu onları ya da büyük güçleri eski millet sisteminde sahip oldukları ayrıcalıklardan vazgeçmeye sevk etmiyordu. Büyük güçleri bu yönde hareket etmeye, bir ölçüde bunların himaye altındaki topluluklara yani Fransız ve Avusturyalıların Katolikler ile Papa'nın otoritesini tanıyan Doğu kiliseleri mensupları, Uniyatlara, Rusların Ortodokslara, İngilizlerin Dürziler ile Protestanlara arka çıkmak yoluyla nüfuzlarını genişletme arzuları kesinlikle etken oluyordu.